Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve programımızın da ismini vermiş olduğumuz Erkam yayınlarından çıkan Nebiler Silsilesi kitabının 3. cildinden programımızı yapmaya devam ediyoruz. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dayız. Gazze'de doğmuş ve o toprakları imar etmiş. O topraklardan bize en büyük miras belki de. O toprakların değerini hatırlatan, bugün Gazze bizim neyimiz olur sorusunun evet. cevabını aslında bize vermiş olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya, bu hayatından, onun bu güzel hayatından kendimize hisseler çıkartmaya devam ediyoruz diyelim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de Allah razı olsun hocam. Beytül Makdis'in inşasını konuşmuştuk evet. geçen hafta. Evet. Ve şimdi Süleyman Aleyhisselam'ın karıncalarla olan bir ilişkisi var. Buradan neler çıkartacağız? Bu konu nedir? Ve buradan bize kalacak olan hisseler nelerdir hocam?
İnşallah dilimizin döndüğünce. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Biz Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın vasıflarından bahsettik. Burada tabii Mescid-i Aksa ile ilgili bugünkü zulüm altında olan aslında Müslümanların çok büyük bir ayıbı Mescid-i Aksa'nın haliyle ilgili bir şeyler söylemeye çalıştık. Tabii bizim için tevhid sembolü dedik. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan mirasen devam ediyor dedik. Tabii Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatı içerisinde burada karınca ile olan diyaloğu var ayeti kerimeden ifadeyle. Büyük bir sefere çıkarken Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam cinlerden, insanlardan, kuşlardan müteşekkil bir ordu topladı. Hepsi bir arada düzenli olarak sevk olundular. Akabinde de Karınca Vadisi'ne gelindiğinde, bir vadin Nemli diye geçen Kur'an'da, Karınca Vadisi'ne gelindiğinde karıncalardan bir tanesi, ey karınca topluluğu yuvalarınıza girin Süleyman ordusuyla. Farkına varmadan size incitmesin, zarar vermesin diye uyarıda bulundu. Tabii burada şunu anlıyoruz. Yani neticede Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın nübüvvetinin olması, peygamberliğinin olması diğer sair unsurların, insanların ya da hayvanatın her şeyi ona yükleyip ona bırakmaması anlamını da taşıyor. Burada karınca tedbir alıyor. Yani fark edilmeyi beklemiyor. Beni fark etsin, beni görsün. Üzerime basmasın demiyor. Kendi tedbirinizi alın diyor. Demek ki kulun bir takım musibetlere karşı ferasetli olup bazı tedbirleri alması gerekiyor. Bugün Gazze'deki yaşanan olaylar bugünün olayı değil. İşte 1-2 senelik de bir olay değil. Ta 46-47'lerden beri 1946-47-48'de devlet olmasıyla birlikte, tanınmasıyla birlikte diyelim. Devlet olmamıştır hala. Tanınmasıyla birlikte bir musibetin habercisiydi zaten. Şimdi Suriye'mizde elhamdülillah bir berekete döndü. İnşallah Cenab-ı Hak onlara da sağlık, saatler, afiyetler, ülkelerini imar nasip eylesin. Bizlere de vazife düşerse biz de elimizden geleni yapalım inşallah. Tabii hemen olayı böyle değiştirenler oluyor. Diyorlar ki efendim 10 günde, 15 günde, 20 günde olacak hal midir bu diye. Allah rızası için Müslüman'ın muhabbetiyle, mutluluğuyla sevinmeyi bir öğrenelim. Önce bunu bir anlamak lazım. Müslüman galip geldi. Burada bir sevinç üzerimizde olması lazım. Bir muhabbet olması lazım üzerimizde. Bu birincisi. İkincisi, bu dava tabii bir günlük, iki günlük ya da 10 yıllık, 13 yıllık bir dava değil. Bu hak ve batılın davası 60 yıldır da 61 yıldır da devam eden bir süreç. Yani şurada 61 yılla birlikte o 10 yılı düşünmek lazım. Her iki ne kadar içinde olsa da birlikte düşünmek lazım. Büyük bir zafer oldu elhamdülillah Müslümanlar için. İnşallah hayırda da devam eder bu zafer.
İnşallah. Gazze'ye de nasip olsun.
Gazze'de inşallah Cenab-ı Hak bugünün duası olur inşallah. Cenab-ı Hak yar yardımcı olsun. İnşallah oranın da güzel haberlerini, hayır haberlerini alır. O mutlulukta inşallah gözyaşlarımızı dökeriz. Mutluluktan ağlarız bu sefer inşallah.
İnşallah.
Burada Hazreti Süleyman Aleyhisselam, tabii biz tedbirden mütevellit bunu söyledik. Biz tedbirli olmakla mükellefiz. Bugünün tedbiri de gücümüzün yettiği hal bu adamlara boykottur. Biz boykotlarımızı geri bırakmayalım, boykottan geri dönmeyelim. Hayatımızda bu canlı dursun. Aldığımız ürünlerde, kullandığımız ürünlerde vesairelerde ehemmiyetli olalım, dikkatli olalım. Bakalım ne alıyoruz, ne almıyoruz. Bunu biliyorsunuz Yahudi dümeninden, düzeninden vazgeçmez. Mutlaka o isim değişikliğiyle, başka işlerle, başka hallerle, başka haltlarla yine içimize girmeye çalışacaktır. Uyanık olalım, gözümüz açık olsun. Bakın burada Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu gelirken bir karıncanın aman ha dikkatli olun uyarısı var. Demek ki bir peygamberin karşısında kendisine zulüm edilmeyeceğini bilmesine rağmen, bir peygamberin karşısında kendisine kasten bir zarar verilmeyeceğini bilmesine rağmen farkına varmaksızın aman ha ifadesi var. Yani burada bir karınca bu farkındalığı hayatında tatbik etmeye çalışıyorsa o zaman Müslümanın karıncadan daha farklı olması lazım diye düşünüyorum ben. Bir diğer mesele, yuvalarınıza çekilin dediği zaman Hazreti Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz hayvanatın dilini bilirdi. Cenab-ı Hak ona öğretmişti. Süleyman Aleyhisselam karıncanın bu sözünü duydu, bu hitabını duydu. Orada bir cümle kullanıyor. Bu da çok mühim. Benim saltanatım geçicidir diyor. Benim saltanatım geçicidir. Yani bu dünya saltanatıdır. Dünyevi hayatım sınırlıdır, hudutludur. Bir kelime-i tevhidin getirdiği saadet sonsuzdur diyor. Yani demek ki dünya hayatının hakiki zenginlik olmadığını, hakiki zenginliğin ve saltanatın Allah'a kulluk olduğunu Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu anlamda bize bildirmiş oluyor. Ayet-i Kerime'de buradaki nimetler hakkında nasıl durulması gerektiğini bize Süleyman Aleyhisselam öğretiyor Neml Suresi'nde yine. Onun bu sözünden dolayı gülümsedi diyor Ayet-i Kerime. Gülümsedi. Ey Rabbim, beni gerek bana gerekse ana babama verdiği nimetle şükretmeye ve hoşnut olacağın salih ameller işlemeye muvaffak kıl. Rahmetinle beni salih kullar arasına kat. Bakın burası ne kadar önemli. Birincisi, o kendisine saltanatı hatırlatıldığında Allah'a iltica edip mülkün Cenab-ı Hakk'a ait olduğunun farkına varma. Bugünün mal mülk sahiplerine, zenginlerine bu çok büyük bir derstir aslında. Yani ellerindeki mülkün Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu ve kendilerinin sadece tasarruf hakkına bugünlük sahip olduklarını bilmeleri lazım. Bu yüzden Allah'a iltica etmek her halükarda ve Cenab-ı Hakk'a bu halden dolayı şükür içerisinde olmak. Burada Egniya-i Şakirin ifadesi aslında karşılık buluyor. Egniya-i Şakirin dediğimiz zengin bir varlığın, zengin bir kimsenin elindeki nimete şükür halinde olması hali. Bu diğer bir hal. Bir diğeri Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olacağı ameller, yani salih ameller işlemeye dua. Demek ki kulun salih ile birlikte olma. Bu amelde böyle, dostlukta böyle, işlerde böyle, halde, davranışta, tavırda, amelde vesairede kulun salih üzere hareket etmesi esastır. Yani salih amelleri teşvik burada çok mühim ve salih kullardan olmayı teşvik. Cenab-ı Peygamber bu Bedir'de, Uhud'da vesairede sahabiyle yapmış olduğu mücadelelerde biz şunu çok görüyoruz. Allah Resulü'nün gölgesinden ayrılmıyor sahabi. O yüzden sahabi oluyor. Demek ki salih ameller bizi yaklaştıracak. Yaklaştırdığı zaman elbette ki Allah'a yaklaştıracak. Elbette ki peygamberine yaklaştıracak. O zaman onlarla birlikte olabilmeye bir adımdır bu salih amel ve salih kullarla bir arada olma hali. Bu çok mühimdir. Bu yüzden Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bu özellikle ilticasından Neml Suresi 19'dan hisse almak gerekiyor. Tabi burada Süleyman Aleyhisselam kendisine annesinden yapılan bir nasihat var. Hazreti Peygamber'in bildirdiği. Yine o da İbn-i Mace'de bulunan bir rivayet. Diyor ki Hazreti Süleyman'a annesi, yavrucuğum diyor, geceleri çok uyuma. Yani geceleri çok uyuma. Zira geceleri çok uyumak kıyamet günü insanı fakir bırakır. Yani teheccüd vesaire ibadetler. Yani gece yataklarından ayrılıp şöyle güzelce abdest alıp Cenab-ı Hakk'a iltica etme annesinin bir peygambere tavsiyesi. Bunlar çok mühim, görülmesi gereken haller. Yani demek ki hakiki zenginlik ahiret zenginliği, hakiki fakirlik de ahiret fakirliği olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii bir diğer husus bu konunun akabinde Süleyman Aleyhisselam ile Hüdhüd kuşunun ve Belkıs ile olan tanıma ve tanınma hali. Burada Hazreti Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın inşası bittikten sonra biliyorsunuz o rüzgara, cinlere, insanlara ve kuşlara, diğer bütün varlıklara hükümdardı. Onlarla birlikte Mekke'ye doğru yolculuğa çıktı. Yani bugünkü Kâbetullah'ın olduğu bölgeye yolculuğa çıktı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o bölgeye geleceğini haber verdi. Biliyorsunuz biz Hazreti Peygamber'in Siyer Mektebi dersinde de konuşmuştuk. Kendisini müjdeleyen ayetleri okumuştuk. Orada Hazreti Peygamber'in diğer peygamberler tarafından müjdelendiği ifadesi kullanılıyor ayetlerde. Bu müjde hali Hazreti Süleyman Aleyhisselam'da da var. O da geldi, bunu söyledi. Sonra Sana, yani bugünkü Yemen bölgesine doğru meyletti. Bir vadiye gelindiğinde namaz için mola verildi. İhtiyaçlar için mola verildi. O arada Hüdhüd kuşu vardı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın etrafında devamlı bulunan. O onun habercisiydi. Yani Hüdhüd kuşu Hazreti Süleyman'ın ordusunun önünde uçardı. Bir şey gelirse, bir haber vesaire varsa onlara. Bir de abdest suyunu o arardı. Yani etrafa bakıp su var mı yok mu o teftiş ederdi. Bir defasında ayrıldı. Ayrıldıktan sonra epey bir müddet gelmedi. Burada Neml suresi 20. ayette kuşları teftiş etti diyor Hazreti Süleyman Aleyhisselam için. Sonra bana ne oluyor ki Hüdhüd'ü göremiyorum yoksa kayıplara mı karıştı diye soru sordu. Aslında burada Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hüdhüd kuşunun nerede olduğunun farkında. Nerede olduğunu biliyor aslında. Hmm. Yani buradaki bir dikkat çekme gibi geliyor bana. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisiyle o farkındalığı, o şeyi biliyor. Nereye gittiğini, ne yaptığını biliyor. Bir arayış içerisinde kendisine itaatte edeceğini biliyor. İtaatten geri durmayacağını biliyor. Ama buradaki şu ifade çok mühim. Mâ liye lâ eral hudhud ifadesi. Şimdi bir hükümdar, bir lider ya da bir hocası öğrencisine ya da bir anne, bir baba evladına işte nerede bizim delikanlı, nerede bizim kız diye soruyor mesela. Bu gayet normal bir soru. Ama Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın sorusu bana ne oluyor ki Hüdhüd'ü göremiyorum.
Yani, Peygamber Efendimizin tabii, bu manada ifadeleri de var.
Çokça. Hatta şöyle der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya bana ne oluyor ki siz işte şu hallerdesiniz. Bana ne oluyor ki şu halde görüyorum
sizi.
Sizi diye Efendimizin böyle umumi hitapları vardır ve kendi üzerine alarak o hitaplarda bulunur. Bu eğitimde çok önemlidir aslında. Eğitimde çok önemlidir. İnsan ilişkilerinde bir adabın karşılığıdır bu. Size ne oluyor demiyor. Bana ne oluyor diyor. Yani siz eğer bu dağınıklığı yaşıyorsanız, eğer bu hafif bir bozulma yaşıyorsanız, bu sizden değil, benden kaynaklanıyor. Ben duruş olarak bunu yapamadım. Ben size bunu herhalde anlatamadım. Ben izah edemedim. Bazen böyle münazaralar olur, tartışmalar olur. Biz tarafları böyle dinlerken, efendim diyor, ben anlattım, anlamıyorsunuz diye mesela itiraz ediyor. Halbuki ne diyecek orada?
Anlatamıyorum.
Ya ben herhalde ifade edemedim. Herhalde ben anlatamadım. Burada yanlış anlaşıldım galiba. Yanlış mı ifade ettim kendimi deyip böyle dikkati celbetme. Daha peygamberi, daha edep içerisinde.
Ve karşı tarafı yumuşatıp
rencide de
bazı
etmeden,
şeylerin düzelmesine vesile olur.
Evet. Bu öyledir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam tabii onun izinsiz ayrıldığını, çünkü o ben gidiyorum demeden ayrıldığını öğrenince dedi ki madem öyle dedi. O zaman ya bir haber getirecek ya da kendisini bana çok iyi ifade edecek. Yoksa ayetin ifadesiyle le u'ezibennehu. Onu ben ne yapacağımı biliyorum. Ona azap vardır. Yani apaçık bir ya bir delil getirecek ya da şiddetli bir azaba uğrayacak. Bunun dışında onun hükmü boğazlanmaktır. Çünkü eğer bir emir varsa o emrin yerine getirilmesi gerekiyor. Emir yoksa itaat bozulmuş oluyor. Oradaki itaatin bozulma hali cezayı gerektiriyor. Tabi bunlar gündelik hayatta da böyledir. Yani anne babalar evlatlarına, öğretmenler öğrencilerine, işverenler işçilerine ya da emir sahipleri komutası altında olanlara bazı emirlerde bulunurlar. Tabi bu emirlerin karşılığı da mutlaka vardır. Yapılması ya da yapılmaması bağlamında. Tabi çok geçmeden Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a Hüdhüd geldi. Dedi ki ben sana bilmediğin, senin şu an bilginde olmayan şeyler söyleyeceğim. Şunu da bilmek lazım. Hazreti Süleyman Aleyhisselam haşa Allah değil. Her şeyi biliyor da değil. Belki Hüdhüd kuşunun nereye gittiğini tahmin edebiliyor. Belki neye getirecek az çok bir haberle geleceğini. Çünkü yukarıdaki ayet aslında apaçık bir delil getirecek demek. Apaçık bir delille gelecek o demek.
Evet.
Gelmezse karşılığının cezasını biliyor. Bu çevreye bir uyarıdır. Hani vardır ya Anadolu'daki ifadesi, kızım sana söylüyorum.
Gelin
sen
anladın.
İşit anlamında. Bu bağlamda Hazreti Süleyman Aleyhisselam senin bilmediğin deyince orada şunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın ilmi herkeste yok. Allah-u Teala herkese verdiği kadar ilminden veriyor ya da biz istidadimizle gücümüzün yettiğince Cenab-ı Hakk'ın ilim hazinesinden istifade alıyoruz. Etmiş oluyoruz. Burada çok doğru ve mühim bir haber vereceğim sana diyor. Yani senin saltanatın olmuş olabilir. Sen kuşları, cinleri, insanları bir araya topluyor olabilirsin. Bütün varlıkların dillerinde anlayabiliyorsun olabilirsin ama senden daha ötesi var deyip böyle bir hatırlatma yapıyor bize. Bu aslında bize büyük bir ders. Yani ben her şeyi biliyorum, ben her şeyden anlarım, ben her şeyin farkındayım değil. Benim bilmediklerim var, bunlar bu kadardır gibi. İmam Ebu Yusuf için anlatırlar, birisi fetva sormuş. Demişler ki şu konu hakkında ne dersin? O da çok uzatmamış Hazret, bilmiyorum demiş. Konu hakkında da çok bilgisi yokmuş. Bilmiyorum demiş, bilemiyorum. Tabii karşısındaki biraz hadsizleşmiş. Demiş ki ya demiş, sana demiş halife bunlarla ilgili ödenek yapıyor. Sana iltifatta bulunuyor. Yani sen nasıl bilmezsin diye sorunca diyor ki bak diyor efendi diyor. Ben bildiklerimden dolayı iltifat görüyorum. Bilmediklerime devletin hazinesi de yetmez, dünyanın serveti de. Çünkü biz hiçbir şeyi bilmiyoruz Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisine baktığımız zaman. Cenab-ı Hakk'ın ilmi içerisinde bizim ilmimiz bir toplu iğnenin içindeki belki su damlası bile değil. Bir okyanusa batırılıp çıkarıldığında toplu iğnede ne kadar su kalıyorsa o kadar hayal edin. Ya o yüzden hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiğimizi de iddia etmiyoruz. Sadece naklediyoruz ve öğrendiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz diyelim. Yemen'deki Belkıs'la ilgili kendisine haber verildi ve onun hükmettiği büyük bir toprak parçasının olduğunu, orada bir saltanatının varlığını haber verdi. Ve oradan da bir takım ibretlerin olduğu bize ayeti kerime bildiriyor. 15. ayette Sebe suresinde. O kavmin olduğu yerde büyük bir ibret vardır. Biri sağda, diğeri solda iki bahçeleri vardı. Demek ki birçok ürüne, birçok şeye sahip bu bölge. Tabii biz bu araştırmamız vesilesiyle, çalışmamız vesilesiyle Yemen'le ilgili, o Yemen, Sana, o bölge benim çalışma alanımdaydı.
Doktora tezinizin
doktora tezinde konusu. O alandı. Tabii bununla alakalı müstakil Yemen'le ilgili yapılmış çalışmalar da var. Böyle biraz baktım ne var diye. Şunu gördüm mesela, Yemen toprakları o kadar mümbit ki, o kadar ürüne elverişli ki, sulanabildiğinde aynı ürün yılda 4 defadan 6 defaya kadar alınabiliyor.
Allah Allah.
Topraklar bu kadar bereketli yazıyor. Yani şeyden beri böyle bu. Belki yıllardan beri böyle. Bugünkü haliyle de o ayet-i kerimedeki İrem bağları, İrem bahçeleri, o kavim, Ad kavmin olduğu bölge yine aynı çizgiye denk geliyor. Ve Yemen bu anlamda gerçekten çok mümbit. Bitki, gıda vesaire bakımından da çok mümbit. Bugünkü Yemen kavgalarını daha çok anlayabiliyorum o anlamda. Tabii köklü bir gelenek var. Paganist kültürle birlikte, yani putperestlikle birlikte Yemen'de Hristiyanlık, Yahudilik, sonrası İslam ve farklı dinler, öncesindeki dinlerin farklılığı orada büyük bir kültür varlığını da elde etmiş. Çok geniş bir coğrafya Yemen. Bu bölge, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın gittiği bölge. Yine burada Belkıs'ın bulunduğu o bölgede de yine bağlar, bostanlar, orada işte zengin bir coğrafyanın varlığından, nimetlere gark olmuş bir coğrafyanın varlığından bahsediliyor. Burada onlara hükümdarlık eden, kendisine her şeyi verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir hanımla karşılaştım. Bir kadınla karşılaştım diyor. Tabii burada önemli olan şu, Hüdüd onun mülkiyetine dikkat çekiyor. Saltanatına dikkat çekiyor. Ancak onların bu kadar nimete rağmen, yine Neml 24'te o kavmin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Yani putperest kavim haline gelmişler. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş, onları doğru yoldan alıkoymuş, bunun için hidayeti bulamamışlardır diye Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a bilgi veriyor. Yani bir posta getiriyor tabirlerinde ise. Dikkat çektiği şey mülkiyet, saltanatın varlığı, toprakların çok verimliliği, insanların orada büyük bir bolluk ve ferah içerisinde, refah içerisinde olduğu ama buna rağmen şirk hakim olduğu, şirkin hakim olduğu ve şeytanın vesvesesinin onları aldattığını böylece haber veriyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu bilginin doğru olup olmadığını şimdi tetkik edeceğiz buyuruyor. Yani kendisi Hazreti Süleyman Aleyhisselam bilgiyi dinledikten sonra onun bir yüzüğü vardı, bir mühürlü yüzüğü vardı. Bunu parmağına koyduğunda mahlukat ona itaat ederdi. Yine bunu alıp baktığında Hazreti Süleyman Aleyhisselam dediğinin doğru olduğunu görmüş oldu ve bir mektup yazdı. Dedi ki bu mektubu al götür, onun bulunduğu yere bırak ve onlar ne yapacaklar buna da bir bak dedi Neml 28'de. Hüdüd mektubu aldı ve sarayın malum yerine girdi ve arkasından içeriye mektubu tahtın üzerine bıraktı. Tabii Belkıs uykudaydı, uyandı. Uyandıktan sonra da mektubu gördü. Önce mektubun kimden geldiğine merak etti. Nereden geldi bu diye. Çünkü kapı kapalı, bekçiler var. İşte korumalar var. Yüksekçe bir yer, büyük bir taht. Oraya girilmesi için ayrı korumaları var. Kimsenin girme ihtimali yok. Ama Hüdüd kuş olduğu için sarayın pencerelerinden girip oraya bırakıp geriye döndü ve baktı. Orada ne yapıyorlar diye baktı. Belkıs şaşırdı. Bir kere içeriye birisinin girmiş olmaklığına şaşırdı. Yani kimin kudreti gücü yetebilir o kadar korumayı, o kadar muhafızı aşıp da. Açtı, şaşkınlıkla mektubu okudu ve hayret içerisinde kaldı. ileri gelenleri topladı. Bu çok önemli. Yani bir istişare kurulu oluşturmuş Belkıs. Yani büyük bir saltanatı var ama saltanatını istişareyle idare ediyor. Aslında günümüz devlet liderlerinin, hatta bu devlet liderlerine kadar gitmeye de gerek yok. İdarecilerinin mutlaka bir müşaveresi olmalı. Yani bir istişare heyetinin olması gerekiyor. Ne yapıyoruz, ne yapacağız, ne yapmalıyızı düşünme adına. Dedi ki, beyler dedi, bana çok önemli bir mektup geldi dedi. Tabii Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı tanımıyormuş gibi söyledi. Bu mektup Süleyman'dandır dedi. Ve Rahman ve Rahim olan adıyla başlamaktadır. Bu işte innehu bismillahirrahmanirrahim diye geçen ayetlerdeki ifadeyle. Ve bu ifadelerle ne yapacağız diye onlara istişarede bulundu. Çünkü kendisine gönderilen mektuptaki lafızların doğruluğuna hükmetti ve bunlara iman etti aslında Belkıs. Sonrasında o istişare yapıldıktan sonra ileri gelenler dediler ki, yani bu anlamda biz sana teslim oluruz dedi. Yani bu anlamda biz sana teslim oluruz. Yani sen ne istiyorsan biz o anlamda sana yakın olacağız. O da dedi ki, ben size danışmadan karar vermek istemedim. Aslında kafasındaki olan da oydu. Yani ben Süleyman'ın bana yapmış olduğu tebliği, Hazreti Süleyman'ın yapmış olduğu tebliği kabul edeyim ve ona tabi olayım idi. Akabinde o istişareyi yaptıktan sonra kabul edildi. Ancak onun bir melik mi yoksa gerçekten ifade ettiği gibi peygamber mi olduğunu anlamak için kendisince teste tabi tuttu. Dedi ki, önce dedi ona, çünkü biz biliriz dedi, hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı perişan ederler. Yani taş üstünde taş koymazlar. Halkı ve halkın ulularını, yani önde gelenlerini alçaltırlar. Onları zelil kılarlar. Onlar da böyle yaparlar. Eğer böyleyse, ha yok değilse, ben ona bir hediye göndereceğim. Bu hediyeyi kabul ederse bilin ki öyle bir kralla karşı karşıyayız. Ha yok, hediyeyi kabul etmez, geri gönderirse o zaman gerçekten o bir peygamberdir deyip şehadet edeceğiz dedi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a hüdüd olanları haber verdi. O dedi ki, göndersinler hediyelerini dedi. Akabinde de hediyeler geldikten sonra Süleyman Aleyhisselam o hediyeyi getirenlere, tabii bu büyük bir fetanet örneği. Hazreti Süleyman onların o hediyenin niçin geldiğini biliyor. Ve arkasından da diyor ki, birincisi siz bana yardım etmeye çalışıyorsunuz. İkincisi Allah'ın bana verdiği sizin verdiğinizden daha kıymetlidir, bunu biliyor musunuz? Üçüncüsü sizin verdiğiniz hediye sizi sizden alıkoymayacaktır. Yani benden korumayacaktır. Niçin? Çünkü ya iman eder katılırsınız ya da gereğini yaparım haliydi. Ardından da onlar geri döndüler ve sonrasında dedi ki elçiye, ey elçi geriye dön, aldığın getirdiklerinle beraber ve kendilerine asla karşı koyamayacakla bir orduyla geliriz. Onları muhakkak hor ve hakir bırakırız, bunu da böyle bilsinler diye bir uyarıda bulundu. Akabinde o tarafa meyletti. Belkıs mektubu aldıktan sonra, bu hediyelerin de geldiğini gördükten sonra dedi ki, o zaman biz Süleyman'ın yanına ziyarete gitmekle mükellefiz. Ne yapacaklar? Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a iadede bulunacaklar mektubun akabinde. Döndüler. Hazreti Süleyman Aleyhisselam dedi ki, eğer o gelmeden önce tabii biz onu ağırlayacağız. Rivayete göre billurdan saraylar yapıldı. Hatta bir metinde okumuştum, bu şeyde de var. Yahudi metinlerinde de var. Bir zemin yapılmış. Zemin şeffaf. Belkıs oraya geldiğinde eteklerini kaldırıyor. Ayetin ifadesinde de var o, Kur'an'da da var o. Eteklerini kaldırıyor, yani su değecek korkusuyla. Sanki nehirden geçirilecek gibi. O kadar billurca bir iş yapılmış, sanat yapılmış. Bir sarayda ağırlanacak. Ancak Hazreti Süleyman Aleyhisselam onu onun tahtında ağırlayalım buyuruyor. Onun tahtında ağırlayalım. Bana onu kim getirir diyor. Cinlerden birisi diyor ki, sen yaptığın işleri bitirmeden ben sana onu getiririm diyor. Evet. İçlerinden bir başkası diyor ki, sen henüz daha yanı başına böyle oturmadan, daha gözünü kırpmadan ben sana onu getiririm diyor. Bu rivayetlerde Asaf bin Berhiya olarak geçiyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu anlamda o kerametle yanı başına tahtı getirttiriyor. Biraz da üzerinde hafiften bir oynattırıyor. Belkıs tahtını tanımasın diye. Diyor ki, bak bakalım diyor, bu tahtı bilecek misin diyor. Baktığında diyor ki, yani diyor ben bilemedim diyor. Şimdi bu o mudur değil midir diyor. Sanki ona benziyor. Ki ennehuhu, yani sanki o gibi diyor. Akabinde de Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu tahtın haline diyor ki, yani Cenab-ı Hakk'a ben bu anlamda nankörlük mü ederim, şükür mü ederim? Bu benim için çok mühimdir. Bu da bir imtihandır buyuruyor. Bak, Hazreti Süleyman'ın kendi yanına gelen tahttan çıkardığı netice, burada şükür mü edeyim yoksa nankörlük mü edeyimin imtihanına tabiyim. Burada ben şükreden bir kul olurum deyip Cenab-ı Hakk'a sığınmış oluyor.
Eyvallah.
Burada keramet bahsi var. Yeni bir bahis.
Hı hı. Önümüzdeki hafta buradan devam edelim.
Oradan
hocam.
Devam edelim.
Evet, yani bu keramet bahsi, evet. Çünkü
yanlış da anlaşılan,
yanlış anlaşılan, doğru anlatılması gereken ve bazı içerisinde dengeler,
evet,
barındıran bir mesele. Bu meseleyi etraflıca konuşmak
inşallah
daha iyi olacaktır. Önümüzdeki hafta inşallah dinleyicilerimizle bu meseleyi de anlatmış olalım. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bir bütünlük
olsun
olduğu için ben araya girerek, evet, bölmek istemedim. Yani
olsun.
Belkıs ve Belkıs'ın tahtı ve Hüthüt kuşunun hikayesi, daha doğrusu yani yaşanmış olan bu,
evet,
hadisenin bize nasıl yansıması gerektiğini anlatmış oldunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
Siz
Allah
sağ
razı olsun.
Allah razı olsun.
Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikte Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını konuştuk. Önümüzdeki haftada konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet edelim sizleri. Hoşça kalın efendim.